Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvar Nerdine hoş geldiniz. Bugün sizlerle psikiyatrinin en tartışmalı, en çarpıcı dönüşümlerinden birini konuşacağım. Eşcinselliğin tanı kılavuzlarındaki uzun ve sancılı serüvenini. Bir tanının kaldırılması aslında tanı kılavuzundaki bir sayfanın değişmesi değil sadece. Bu aynı zamanda toplumda, bilimde, bireylerin hayatındaki büyük bir kırılmayı da temsil ediyor. Şimdi sizlere bu yolculuğu biraz anlatacağım. Eşcinsellik 20. yüzyılın büyük bir kısmına kadar tıbbi ve psikiyatrik literatürde bir bozukluk. Yani özetle söylersek hastalık olarak görülüyordu. 1952'de yayınlanan ilk hani resmi tanı kılavuzu DSM-1'de eşcinsellik sosyopatik kişilik bozukluğu başlığı altında sınıflandırılıyordu. Bu sadece bir tıbbi karar gibi düşünmeyin. Aynı zamanda aslında dönemin psikanalitik yaklaşımlarının ve toplumun ahlaki normlarının da tıbba yansımasıydı. Bu konuda belki psikanalizi biraz eleştirebiliriz. Tabii ki onu da tek başına eleştirmek çok uygun olmaz ama en büyük etkiyi belki de hakim paradigma olarak psikanalize verebiliriz. Çünkü Freud'un da eşcinselliği ya paranoyayla ya bir takım hastalıklarla paralel görmesi ve yine psikanalizin çok güçlü olması DSM'lerin en başında eşcinselliğin bir hastalık olduğu algısını pekiştirmişti. Tabii ki sadece onunla alakalı bir şey değil. Toplumun da o zamanki ahlaki normlarıyla da alakalı. Muhtemelen bunlar genel anlamda tıbbi pratiklere yansıyordu. 1968'de çıkan DSM-2'de de yani ilk kılavuzda eşcinsellik hastalık da bir şeydi. Sonra ikincide belki değişir diye düşünebilirsiniz. Ama bunda da bir bozukluk olarak tanımlanmaya devam etti. Arada yaklaşık 16 sene var. Pek fazla değişiklik olmadı. 68 tabii çok önemli bir yıl. Belki hani birçok çağrışımı yapıyor olabilir zihninizde. Ama şunu söylemek mümkün, yani mesele sadece bireyin ruhsal durumuyla alakalı değil, aynı zamanda toplumsal uyum düzeyine göre de bozukluk tanımının yapılmasıydı. Eğer bir birey toplumun öngördüğü normal kalıpların dışında kalıyorsa bu bir hastalıktır. Yani bunun lamıcı mı yok. Bugün de halen tanı kılavuzlarına bu yönde eleştiriler var. Muhtemelen bir gün döneceğiz ve bakacağız, diyeceğiz ki ya biz bu insanları da böyle bir hastalık falan diyorduk. Aslında bu toplumun normal kalıplarıyla alakalı bir şeymiş. Bunu belki yanlış nitelemiş olabiliriz. O yüzden çok da böyle kendi döneminin rüzgarına kapılmaması lazım insanın. Hani herkes böyle en doğruyu yaptığını düşünüyor o dönemde ama sonrasında belki tabii anakronizm oluyor geçmişe dönüp bir takım eleştiriler yapmak ama yine de çok aldanmamak lazım. Psikiyatrinin tabii ki bu dönemdeki yaklaşımı bize şunu gösteriyor. Tanılar ne yazık ki sadece bilimsel verilere dayanmıyor. Aynı zamanda toplumun değer yargılarının, kültürel normların ve ideolojik eğilimlerin de bir yansıması oluyor. İşte bu Foucault'un yaptığı eleştirileri düşünebilirsiniz. Tabii Foucault da hani bir eşcinsel. Belki onunla alakalı onu dinlemek bu konuda oldukça da kıymetli. Hani bazen fazla bir eleştirisi var ama yine de hani bu ideolojik eğilimlerin bir yansıması oldu. Bir kontrol aygıtı olduğuna dair psikiyatriye son derece sert eleştirileri var. Bugün tabii geriye dönüp baktığımızda çok rahat hani bu yanlıştı diyebiliyoruz. Hala demeyen pek çok hekim var bu arada. Yani bu konu çok hassas bir konu ve ben de böyle şöyledir böyledir demek istemiyorum. Bunun dini tartışmasına, teolojik tartışmasına girmiyorum. Helaldir, haramdır. Yani bu benim meselem değil. Çünkü yani alkolle de ilgili yani ben helal haram tartışmasına girmiyorum. Ben alkol bağımlılığıyla ilgili bir şey konuşabilirim. Alkolün bağımlılık yapmayan ya da işte ne bileyim esrarın bağımlılık yapmayan bir şeyi üzerine konuşmak ya da yani nasıl diyeyim? Bunlar konuşulabilir şeyler. Helal haram o benim konuşacağım bir konu değil. O yüzden hani bu konuyla ilgili böyle ön yargılı bir yerden dinliyorsanız da lütfen podcast'ı kapatın diyormuşum. Hayır, dinleyin yine. Yani dinleyin çünkü mesele helalin haramın ötesinde bir şey. Yani burada bir paradigma nasıl değişiyor? Buna bakacağız. Siz buradan çıktıktan sonra eşcinsellikle ilgili fikirlerinizi aynı şekilde sürdürebilirsiniz. Benim buna bir itirazım yok. Yani ben kimsenin fikirlerini değiştirmek için bir şeyler anlatmıyorum. Ama bu bir trajedi hani belli insanlar için ve bu trajedinin hikayesine bakalım. Çünkü tam da psikiyatrinin içinde geçiyor bu trajedi. Yani o günün hekimleri için bu mesele hem bilimsel bir doğruluk hem de toplumsal düzenin korunması anlamına geliyordu ve sahiden de nasıl diyeyim yani zor bir meseleydi ve ciddi anlamda hayal kırıklığı yarattı. Şimdi 68 dedik ama 70'lere geldik. Yani direnişin başlangıcı olan yıllara Amerika'da Stonewall ayaklanmaları patlak veriyor. Bu çok önemli. 1969'da yaşanan bu olay cinsel azınlıklara uygulanan baskıya karşı ilk büyük direniş. Bir bar baskınıyla başlayan bu olay aslında yıllardır biriken öfkenin ve suskunluğun patlamasıydı. Stonewall, Amerika'da aslında sadece bir mekan değil, aynı zamanda bütün bir hayat tarzının, bütün bir kimliğin savunusuydu. Bu Amerika'nın New York şehrinde Greenwich Village Semtı'nda yer alan bir barın hikayesi. 28 Haziran 1969'da bu bara bir polis baskını yapılıyor ve belki bakarsanız görüntülere bir tane fotoğraf karesi var. Polislerle eşcinsel bireyler karşı karşıya gelmiş. O böyle trajedinin tek karesi, başka da bir fotoğraf yok. Ama bu kare Amerika Birleşik Devletleri tarihinde eşcinsellere ve cinsel azınlıklara baskı uygulayan bir sisteme karşı ilk açık direniş olarak tanımlanıyor. Başta Amerika olmak üzere tüm dünyadaki eşcinsel hakları hareketini tetikleyen olay olarak da kabul ediliyor. Aslında ilginç bir hikayesi var buraya gelen ne kadarki sürecinde. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra askeriyeye katılan birçok erkek ve kadın büyük şehirlere taşınma fırsatından yararlanarak New York'un Greenwich Village ve Harlem mahallelerine gidiyor ve burada böyle büyük gay ve lezbiyen nüfusuna sahip bir alan ortaya çıkıyor. Hatta dönemin bir gazete makalesi şöyle diyor o bölgeyi tanımlamak için: kısa saçlı kadınlar ve uzun saçlı erkekler. Yani bugün de var ya, aslında bir kadın saçını kestiğinde lezbiyen gibi olmuş ya da erkek saçını uzattığında gay gibi olmuş diye söyleniyor. Amerika'da da aslında çok uzun bir süre, neredeyse 20 yıl boyunca kendi belirgin bir alt kültürünü geliştiriyor bu kişiler. Aslında bu mitler de biraz oradan geliyor. Hatta bunun da başka bir yasakla paralelliği var. Dönemin içki yasağı. Amerika'da ciddi içki yasakları var ve bu içki yasağından dolayı çeşitli mekanlar böyle kayıt dışı, ruhsat almadan bir takım illegal mekanlar açıyorlar ve zaten hani eşcinsellik yasak, içki içmek de yasak. O zaman içki içmenin yasak olduğu ama mümkün olduğu yerlerde eşcinseller kümelenmeye, toplanmaya başlıyorlar ve aslında bu tabii muhtemelen daha fazla tepkiyi alıyor. Böyle işte o zaman çok sayıda speakeasy ve buna benzer böyle mekanlar var ve aslında denetlemekte de zorlanıyor Amerika ve işte Amerikan bürokrasisi, polisleri. Bunu başka bir yoldan çözmeye çalışıyorlar. Yetkililer buradaki mekanların hepsini de denetlemekte zorlanıyorlar. Eşcinselliğin de hastalık olarak damgalanmasına karşı verilen mücadelenin fitili işte tam da burada ateşleniyor. Bu dönemde çok önemli aktivist isimler var. Doktor Franklin Kameny tıbbi literatürdeki tanımları sorgulamaya başlıyor. Diyor ki Kameny, eğer eşcinsellik bir hastalıksa biz kimiz? Ve sonra APA'nın, yani Amerikan Psikiyatri Derneği'nin yıllık kongrelerinde bir panel düzenliyor. Eşcinsellik iyidir. Ve bu paneller aslında meselenin sadece bilimsel bir tartışmasını değil, kimlik mücadelesini de ortaya koyuyor. Hani bugünlerde psikiyatrinin, mesela bizim diyelim ki Türk Psikiyatri Derneği'nin panellerinde bu tarz başlıklar yok. Tahmin ediyorum herhalde konu biraz daha kabul gördüğü için. Ama Amerika'nın hani o dönemdeki kişilerine bakarsak oldukça ama oldukça cesur girişimler ve cesur, cesaret demişken en çarpıcı sahnelerden birisi ise Doktor John Fryer'ın sahneye Doktor Henry Aninomus takma adıyla maske ve kostüm giyerek çıkmasıydı. Şimdi bu sahne çok önemli. Bir psikiyatristsiniz ve bir panelde konuşmacısınız. Sahneye çıkıyorsunuz. Kendinize bir takma isim, soy isim veriyorsunuz. Bir maske takıyorsunuz, bir kostüm giymişsiniz ve bir konuşma yapacaksınız. Çünkü o dönemde eşcinsel olduğunu açıklamak mesleğini kaybetmek anlamına geliyordu. Yani bir psikiyatrist olarak kişiler mesleğini kaybetmekten korktuğu için de sahneye böyle çıkıyordu. Ve hatta mikrofonun başına geçtiğinde de orada da sesini değiştiren bir efektle konuşuyor John Fryer. Ve hani böyle bir sessizlikten sonra şöyle diyor: ben bir eşcinselim, ben bir psikiyatristim. Yani salon böyle buz kesiyor. Yani o zamana kadar konuşulmamış bir şeyi konuşuyor bu kişi. Bir bilim insanı, bir hekim bütün riskleri göze alarak kendi kimliğini ifşa ediyor. Aslında o tarihe geçen anlardan biri, muhtemelen en büyük kırılmalardan bir tanesi en azından psikiyatri tarihi içerisinde. Sonrasında tabii başka dönüm noktaları da var. Yine bu süreçte önemli anlardan bir tanesi Charles Silverstein'in APA'nın DSM'de hangi tanıların nasıl adlandırılacağını ve sınıflandırılacağını karar verdiği resmi komiteye yaptığı sunum. Bu çok önemli. Eşcinseller arasında psikolojik bozukluklara dair nesnel bir kanıt olmadığını söylüyor. Yani bir kanıt yok elinizde. Hani sen eşcinselliği tasvip etmeyebilirsin, beğenmeyebilirsin ama psikolojik bir bozukluk olduğuna dair kanıt yok diye söylüyor. Bu da aslında eşcinselliğin bir hastalık değil, toplumsal ön yargıların ve politik kararların yansıması olduğunu cesurca savunmasının önünü açıyor. Yani bu aslında yine etik bir manifesto. Hani o zaman bunu böyle ifade etmek mümkün. Aslında psikiyatriye şu soruyu soruyordu. Yani biz kimin tarafındayız? Bilimin mi, ön yargıların mı, bir takım kalıplaşmış kabullerin mi? Yani psikiyatristler belki de bu soruya cevap vermekle yükümlüydü. Çünkü o dönem hani Çok ilginç yöntemler var. Hatta bazı yöntemleri hatırlatmak belki sizi de rahatsız edebilir. Hani Kubrick'in Otomatik Portakal'ını izlemişsinizdir. Orada bir takım aversiyon terapileri var. Hani bugün Türkiye'de de kullanılan dönüşüm terapileri. Yani hani orada ne yapıyorlar? Karakteri böyle göz kapaklarını açarak zorla bazı şeyler izlettiriyorlar ve bir takım elektrik şokları veriyorlar. Aslında bu kişilere de çıplak erkek görselleri eşliğinde elektrik şoku veriliyor ve ilaçlarla bulantı yaratılıyor. Yani böyle bir olumsuz koşullanma. Yani bir eşcinsellikle ilgili bir görüntü var ama mideniz bulanıyor. Eşcinsellikle ilgili bir görüntü görüyorsunuz ve elektrik şoku alıyorsunuz. Sonunda da bu bireyleri heteroseksüelliğe alıştırmakla ilgili bir beklenti vardı. Fakat yani şunun ilkelliğine bakar mısınız? Yani bu yöntemin yani böyle bir şey olabilir mi? Hani bir insanın hani onurunu yok sayan, yani canını yakan, hani işkence gibi bir şey. Yani bırakın dönüştürmeyi. Yani bir insana alkolü de böyle bıraktıramazsınız. Hani eroini de böyle bıraktıramazsınız. Hani bu şeyde yapıyorlar. Çeşitli Nakşibendi tarikatlarında falan bağımlılar gidiyor yatıyor onları döve döve. Hani böyle bayağı. Ya onların sonuçta bir hekim misyonu yok. Yani hani yapsınlar diye söylemiyorum ama belki hani tırnak içinde söyleyeyim. Alan memnun, satan memnun. Ona ben bir şey diyemem. Ama bunun bir tedavi bağlamında kullanılması yani son derece insanlık dışı bir şey ve yani tedavi dediğiniz şey birinin acısını azaltmaktır yani değil mi? Bu acı çektirmek böyle bir şey tedavi edici olamaz herhalde bugün bildiklerimizle. Ve zaten Silverstone da şey diyor yani bu tedaviler işe yaramıyor çünkü ortada bir hastalık da yok. Yani ortada bir hastalık olmadığını düşündüğümüzde yani senin verdiğin şey sadece acı. Sadece ne var? Yani toplumun kabullenemediği bir farklılık var. Ve bilim de aslında toplumsal ön yargının sopası haline geliyor. Ne yazık ki bazen böyle şeyler oluyor. Bu arada yani şunu kesinlikle inkar edemeyiz. Birçok evet anne baba çocuklarının eşcinsel olması ile ilgili bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilir. Bununla ilgili üzülüyor olabilirler. Hani bunları anlamadığımız anlamına gelmesin. Yani çünkü hani en böyle açık görüşlü liberal batılı insanlar bile çocuklarının bu durumu ile ilgili üzülüyor. Çünkü şöyle diyor yani dışlanacak, ötekileştirilecek, yani kendini rahat ifade edemeyecek. Hep böyle bir sanki bir şeyler başına sıkıntı açacakmış gibi hissediyor. Aslında ben ondan dolayı üzülüyorum. Aslında en liberal ebeveynler bile bu bağlamda üzülüyor. Hani bu da gerçi tartışılır. Hani damgalayıcı bir tutumun belki de tohumu mu bunlar bilmiyorum ya da bir inkar sürecinin. Yani yine de hani anlayabiliyoruz belli açılardan ama bu aversiyonla ilgili mücadeleler yani bu dönüşüm hani Türkiye'de var böyle isimler. Sahiden işe yarıyor mu? Bunu bilmiyorum. Yani böyle birkaç hasta gördüğüm oldu ama yani bu uygulamalar işe yaradı mı? Yani benim çok aklıma yatmıyor. Şimdi bu hikayenin devamına bakalım. İlginç çalışmalar var. Mesela Alfred Kinsey'in raporları çok büyük bir kırılma yaratıyor. Bilimsel anlamda bir çalışma yapıyor adam. Kinsey ve ekibi diyor ki psikiyatri hastası olmayan binlerce kişiyi inceledik. Ve şuna baktık ve şunu gördük ki eşcinsellik toplumda düşünüldüğünden çok daha yaygın. O dönemde de çok tartışılan %10 kuralını bu raporlar ortaya koyuyor. Yani eşcinsellik %10'dur. Yani işte 10 kişiden biri eşcinseldir. %10 da değil mi? Bir şeyin atipik olması için, patolojik olması için çok yüksek bir rakam. Hani tabii ki yani bir şey diyelim ki solaklık %1-2. Yani bu onun hastalık olduğu anlamına gelmiyor. Yani bu arada solaklar bile çok uzun yıllar işkence görmüşler. Yani onları da dönüştürmekle ilgili çok fazla şey yapılmış. Bence eşcinsellikle solak olmak birbirine çok benziyor. Nasıl hani bağlantı kurarsanız bilmiyorum ama hani toplumun standartlarının dışında bazen lanetleniyor ama adamın bir sıkıntısı yok yani sol elini kullanmakla ilgili. Yani sen bu dersliklerdeki şeyi hep sağ yaparsan solak adamı tabii ki zorlarsın. Yani o yüzden hani solak insanların da olduğunu hesaba katarak bir şeyler yapılabilir. Ama Kinsey raporları hani %10 muydu değil miydi şu an işte %1-4 deniyor falan. Bize şunu gösteriyor. Eşcinselliğin toplumun küçücük bir azınlığına ait anormal bir davranış olmadığı. Ya yani o kadar da az değil bu insanlar. Ardından Evelyn Hooker'ın 57'deki yine çalışması çok önemli. Hooker homoseksüel ve heteroseksüel bireyleri karşılaştırıyor. Psikolojik testler yapıyor. Ve şunu gösteriyor bize. Hiçbir anlamlı fark yok. Ve bu bilimsel olarak ilk kez güçlü bir şekilde eşcinsellik patolojik değildir demekti. Çok cesurca bir şey. Hani cesurca diyorum tabii ki yani olmayan bir şey söylemiyor muhtemelen. Test yapıyor. Tabii ki bazen testlerin sonuçlarını yayınlamak da cesurca. Yani Türkiye'de diyelim ki siz bir çalışma yapın. Ekonomik durumla ilgili bir sıkıntı olsun. Resmi olarak, objektif olarak bunu bulun. Bunu göstermek de sıkıntılı değil mi? Yani çünkü bir şey bilimsel olduğunda kabul edilebilir anlamına gelmiyor. Yani bir şey uygun metodolojik yöntemlerle yapmanız onun açıklanabilir olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü insanlar hani hakikatin, bilimin peşinde değil, o anki inançlarını pekiştirmenin peşinde oluyor. O yüzden hani o güne kadar yapılmayan bir şeyi yapmışlar. Çünkü o güne kadar psikiyatri sadece hasta bireyleri incelemiş. Dolayısıyla doğal olarak daha çok sıkıntı yaşayan kişileri görmüştü. Hooker ise bu çalışmada ne yapıyor? Sağlıklı bireyleri de araştırmaya katıyor ve sonuç çok netti. Yani hiç onun için en azından tartışma yoktu. Eşcinsellik bir hastalık değildi. İnsan çeşitliliğinin bir parçasıydı. Tıpkı solak olmak gibi. Bu çalışmaların etkisiyle bilimsel araştırmalarda kontrol grupları kullanmak artık aslında bir zorunluluk haline geldi. Şimdi bu da çok önemli. Yani bugünkü araştırma yöntemlerimizin metodolojisine de etki eden bir şey bu. Yani sadece eşcinselleri değil, heteroseksüelleri de karşılaştırmalı olarak incelemek gerekiyordu. Yani bu yöntemsel dönüşüm psikiyatrinin hayrınaydı aslında. Yani sen bir grubu alıyorsun, bunlarda bu var diyorsun çok fazla. Ya tamam, o olmayan grubu da al bak, anlamlı fark çıkacak mı çıkmayacak mı? Şimdi bu hikayenin bana sorarsanız en can alıcı yerini anlatacağım size. Geçenlerde hani Zeynep Selvi paylaşım yapmıştı. Çok güzel paylaşımlar yapıyor. Böyle psikiyatriye, psikolojiye içeriden dışarıdan bakıyor. Böyle eleştirel, objektif bazı paylaşımlar yapıyor. Ben de onları okumayı seviyorum. Çünkü muhtemelen bizim ya da işte benim ulaşamayacağım büyük başka bir kitleye de ulaşıyor. O insanların da bunları görmesiyle ilgili çok güzel adımlar atmış oluyor. Ve şöyle bir şeyi, hani işlevselliğin aslında böyle biraz böyle neoliberalizm, kapitalizmle alakalı taraflarını söylüyor. Kesinlikle oralar zaten çok doğru. İşlevsellik kriterinin, yani psikiyatrik bir hastalık, ne zaman hastalık deriz biz buna? Hep klişe cevap şu ya, işlevselliği bozduğunda. Ve bunu ortaya koyan kişi işte Robert Spitzer. Çok önemli bir şey yaptı aslında. Hani bugünlerde biz onu antikapitalist söylemlerle eleştiriyoruz ama nasıl diyeyim, çağının çok ötesinde bir şey yapmış oldu. Bir davranışın bozukluk sayılabilmesi için iki tane ölçüt getirdi. Bireyin belirgin bir sıkıntı yaşaması ya da işlevsellik kaybı. Şimdi bu yaklaşım psikiyatride devrim niteliğindeydi. Çünkü artık toplumsal normlara uymamak tek başına bir bozukluk sebebi olamazdı. Yani bu hikaye en çok aslında eşcinsellik tartışmalarında önemli bir kırılma noktası yarattı. Çünkü pek çok eşcinsel birey iş hayatında, akademide, sanat gibi alanlarda son derece başarılıydı. Hatta yani belki bununla ilgili elimizde bir veri yok ama bazı alanlarda daha başarılı olduklarını dahi söylemek mümkün. Yani eşcinsellik onların işlevselliğini bozmuyordu. Hatta işte dediğim gibi yani tam tersine birçok kişi olağanüstü bir üretkenlik de gösteriyordu. Yani bunu hani işlevsellik bozukluğuyla ilgili bir yerden açıklarsak bu adam işine gidiyor, gücüne gidiyor. Gayet uyumlu, kariyerinde çok başarılı. Yani nasıl... Bu nasıl bir hastalık ki? İş hayatında, akademik hayatında hiçbir etkisi yok. Yani dışlanmaktan, damgalanmaktan bahsetmiyorum. Yani onların yarattığı etki bence işlevselliği etki eder. Yani onları dışarıda tutarak, yani bir parantez içine alarak söylüyorum. Ve yani bu özellikle bir grubun, psikiyatristler içindeki bir grubun Spitzer'i gizli toplantılara sokması falan bu yaklaşımı oldukça ileri taşıdı. Ve artık 1974'te APA içinde yapılan bir referandum eşcinselliği DSM'den çıkarttı. Yani bu kırılma noktası. Sadece bir tanı değişikliği değil, tıp tarihinde büyük bir dönüm noktasıydı ve psikiyatri uzun bir süre sonra kendi hatasını kabul etmiş oldu. Şimdi bu gerçekten hani büyük ama büyük bir olay. Tabii ki süreç burada bitmedi. DSM-3'te egodistonik homoseksüalite gibi ara tanımlar ortaya çıktı. Yani bireyin kendi cinsel yönelimiyle barışık olmaması ve bundan ötürü sıkıntı yaşaması tanımlandı. Şimdi bu geçiş dönemi, yani hani bir şeyler öyle, değil mi? Devrim bir günde olmuyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş oluyor. Ve DSM-4'te de şu getirildi tanı için. Bireyin sıkıntı yaşaması veya işlevsellik kaybı şartı getirildi. Yani artık mesele sadece yönelim değildi. Yönelimin bireyde yarattığı duygusal yükümlülüklerdi. Bugün DSM-5'te cinsiyet kimliği bozukluğu ifadesi yok. Cinsiyet hoşnutsuzluğu var. Yani tıp dilinde bile daha az damgalayıcı, daha nötr bir dil kullanılmaya başlandı. Muhtemelen bu da tartışılıyordur. Şimdi ben son bununla ilgili tartışmaya hakim değilim ama işte gender dysphoria diyoruz. Yani nötr, yani görece nötr. Bunun içinde tabii eşcinseller var, trans bireyler var, işte trans kadınlar, trans erkekler, daha çatı bir şey oldu. Ama şimdi bunu da böyle hani eleştirmek mümkün olabilir. Şunu söyleyebilirim, yani en azından böyle bir tanının varlığı bu kişilerin ruh sağlığı hizmeti almasında bir yardımcı olabiliyor. Şimdi dediğim saçma gelebilir size ama böyle çok teferruatlı, çok detay şeyler var. Şimdi ne bileyim, askere gitmek de çeşitli şeyler. En azından bir şey var ki burada söylenebilir. Hani bu kişiler bunlardan muaf oluyor. Şimdi bu da çok tartışmalı. Yani askere gitsin gitmesin. Buna girersem çıkamam. Neyse, bütün bu hikaye bize şunu gösteriyor. Psikiyatrinin tarihi biraz kirli, biraz karanlık ama kızamayız. Yani bu insanlara kızamayız. Çünkü toplumsal değerlerin çok büyük etkisi altında şekillenen bir hani melez bir bilim dalı psikiyatri ama yavaş yavaş bilimsel verilerin öne çıktığı, aktivizmin ve etik duruşun da kararlılığın da kendini gösterdiği bir disiplin. Tabii bu dönüşüm aynı zamanda şu soruyu akla getiriyor. Bugün biz hangi konularda benzer bir yanılgı içindeyiz? Bugün hangi davranışları ya da kimlikleri bilimsel verilerden daha çok ön yargılarla değerlendiriyoruz? Belki hani bugün 1980'den geriye baktığımızda DSM-3'ün yani resmi olarak yayınlanmasından bu yana 45 sene geçti. 1974'ten bu yıla 51 sene geçti. Hadi 50 sene diyelim. Biz 50 yıl sonra geriye dönüp o zamanlar böyle mi düşünüyormuşuz diye neler hakkında konuşacağız. Şimdi bunları da bilmiyoruz tabii yani. Böyle tevazu içinde konuşmak lazım. Bugün hala farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde eşcinsellik damgalanıyor. Hatta cezalandırılıyor. Halen bazı ülkelerde hapis var, ölüm cezaları gündemde. Şunu biliyoruz, tarihten bildiğimiz bir gerçek var. Bir tanının kaldırılması bile yalnızca tıbbi bir karar değil, toplumun vicdanıyla ve cesaretiyle mümkün olabiliyor. O yüzden hani bu mesele sadece psikiyatrinin de meselesi değil, insanlığın da bir ortak kazanımı olabilir. O yüzden buraya da bütün suçu, kabahati psikiyatriye vermemek lazım. Kaldı ki hala hiç de az sayılmayacak miktarda bir psikiyatrist grubu bunu tedavi etmekle ilgili çaba gösteriyorlar. Şimdi hani bir şey diyemeyeceğim ama en azından bu tartışmalı süreci sizler için özetlemiş oldum. İlginç bir hikayeydi. Magazin tarafı ve etik tarafı son derece dikkat çekici bir hikaye. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.